Ayrım 23, Yörünge, Tess Gerritsen, sayfa 333, 19. bölüm, 13 Ağustos. Hepsi Jack'in evinde toplanmış, bütün perdeler örtülmüştü. Dikkat çekmek istemedikleri için Johnson uzay merkezinde buluşmamış Jack'in evini seçmişlerdi. NASA operasyonlarının böyle aniden ele geçirilmesi karşısında o kadar şaşkındılar ki nasıl devam edeceklerini bilemiyorlardı. Bu ellerinde bir operasyon el kitabı ya da acil durum planları olmayan tek krizdi belki de. Jack sadece NASA operasyonlarının içinde bulunan bir avuç insanı çağırmıştı. Todd Cutler, Gordon Obey, uçuş direktörleri Woody Ellis ve Randy Carpenter ve kargo bölümünden Liz Gianni. Bir ara kapı zili çalındı, herkes gerildi. O da geldi dedi Jack kapıyı kaparken. NASA'nın biyolojik bilimler bölümünden Dr. Eli Petrovic'ti gelen. İçeri bilgisayar çantasıyla giren Petrovic zayıf ve kırılgan görünümlü bir adamdı. 2 yıldır lenfomayla boğuşuyor ve çoğu dökülmüş olan saçlarına bakılırsa savaşı kaybediyordu. Adamın cildi parşömen kağıdı gibi sararmış, yüzünden fırlayan kemiklerinin üstünde gerilmişti. Ama gözlerinde bir bilim adamının doymak bilmeyen merakının ışığı yanıyordu hala. ''Aldık mı?'' diye sordu Jack. Petrovic başını sallayıp çantasını gösterdi. O iskelete dönmüş yüzünde bir hayaletin gülümsemesi belirdi. Yusam Reed bazı bilgilerini paylaşmayı kabul etti. ''Bazı mı?'' ''Hepsini değil yani. Genomla ilgili çoğu bilgiyi gizli tutuyorlar. Bize dizilimleri sadece parça parça verdiler.'' Durumun ne kadar vahim olduğunu ispat etmeye yetecek kadarına. Petrovic bilgisayarı yemek masasına koyup kapağını açtı. Herkes etrafında toplanırken bilgisayarı açıp bir dosyaya tıkladı. Sonra rastgeleymiş gibi görünen bir sürü harf satır satır akmaya başladı. Bu bir metin değildi. Bu harfler yan yana geldiklerinde kelimeler değil bir çeşit kod oluşturuyorlardı. Farklı farklı dizilmiş olsalar da hep aynı 4 harf vardı. A, T, G ve C. Harfler adenin, timin, guanin ve sitosin nükleotitlerini temsil ediyordu. DNA'yı oluşturan yapı taşlarını. Bu harf dizileri canlı bir organizmanın kimyasal planı olan genomu oluşturuyordu. Bu gördüğünüz dedi Petrovic, kimera oluyor. Kenichi Hirai'yi öldüren organizma. ''Sürekli duyup duruyorum. Nedir bu kimera?'' diye sordu Randy Carpenter. ''Bizim gibi cahil mühendislere de açıklar mısın?'' ''Tabii'' dedi Petrovic. ''Ayrıca kendinizi cahil görmeyin. Moleküler biyoloji dünyasının dışında kullanılan bir terim değildir. Sözcüğün kökeni eski Yunan. Kimera yenilmez olduğuna inanılan mitolojik bir canavarın adı. Kafası aslan kafası, vücudu keçi, kuyruğu da yılan kuyruğu. Ağzından ateş püskürten bir yaratık.'' Sonunda Bellerophon adında bir kahraman tarafından öldürülüyor. Ama adam hile yaptığı için pek de adil bir dövüş olmuyor bu. Pegasus adındaki kanatlı ata binip Kimera'ya yukarıdan oklar atıyor. Mitoloji enteresan oluyor tabii diye araya girdi Carpenter sabırsızlıkla ama bizim konumuzla ne ilgisi var acaba? Yunan Kimera 3 farklı hayvanın karışımı tuhaf bir yaratıktı. Aslan, keçi ve yılan tek bir vücutta buluşmuştu. Bizim burada bu kromozomda gördüğümüz de aynen bu Bellerophon'un öldürdüğü canavar kadar tuhaf bir yaratık. Kısacası DNA'sı en az 3 farklı türden gelen biyolojik bir kimera bu. Peki o türleri saptayabildiniz mi diye sordu Carpenter. Başıyla onayladı onu Petrovic. Dünyanın 4 bir yanından bilim adamları yıllar içinde virüslerden fillere pek çok farklı türün gen dizilimlerini içeren bir kütüphane oluşturmayı başardılar. Fakat bu bilgilerin toplanması yavaş ve zahmetli oluyor. Şöyle söyleyeyim, insanın genomunun analiz edilmesi bile onlarca yıl aldı. Durum böyleyken tahmin edersiniz ki henüz dizilimleri çıkarılmamış epey bir tür daha var. İşte bu Kimera'nın genomunun önemli kısımları da kütüphanede bulunamadıkları için saptanamadı. Ama hangi kısımların saptanabildiğini söyleyeyim size. Üzerinde tür eşleşmeleri yazan ikona tıklayınca ekranda şu yazılar çıktı. Mus musculis yani fare, Rana pipiens yani kuzey leopar kurbağası, Homo sapiens. Bu organizmanın bir parçası fare, bir parçası amfibi, bir parçası da insan. durdu. Bir bakıma diye devam etti. Düşman içimizde. Odaya bir an sessizlik çöktü. Peki o kromozomda hangi genlerimiz var diye sordu Jack nihayet. Kimera'nın hangi kısmı insan yani? İlginç bir soru bu dedi Petrovic başını sallayarak. İlginç de bir cevabı hak ediyor bence. Şimdi açacağım liste senin ve Doktor Cutler'ın ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Klavyeyle bir şeyler yazdı, ekranda şu yazılar belirdi. Amilaz, lipaz, fosfolipaz A, tripsin, kimotripsin, elastaz, enterokinaz. Tanrım diye mırıldandı Todd Cutler, bunlar hep sindirim enzimleri. Bu organizma içinde yaşadığı şeyi yemek için programlanmış diye düşünecek. Bu enzimleri bizi içeriden yiyip sindirmek için kullanıyor. Bu sırada kaslarımızı, organlarımızı, bağ dokularımızı pelteye çeviriyor. Jill Hewitt bize heroinin vücudunun çözüldüğünü söylemişti dedi Randy Carpenter. Ben de halüsinasyon görüyor sanmıştım. Jack aniden atılıp bu organizma ancak bir biyomühendisliğin eseri olabilir dedi. Bunu birileri laboratuvarda yapmış. Bir bakteri ya da virüsü alıp başka türlerin genleriyle aşılayarak etkili bir katil mekanizma yaratmışlar. Ama hangi bakteriyle ve hangi virüsle diye sordu Petrovic. İşin esrarengiz kısmı da orası. Elimizde incelemek için yeterince genom bilgisi olmadığı için işe hangi türlerle başladıklarını tespit edemiyoruz. Yusam Reed bu organizmanın kromozomunun en önemli kısımlarını bizimle paylaşmaya yanaşmıyor. Katilin kim olduğunu anlamamız için gereken kısmı yani. Petrovic bir an durup Jack'e baktı. Aramızda otopsi sırasındaki patolojik bulguları gören bir tek sen varsın. Ben de şöyle bir gördüm. Beni odadan öyle apar topar çıkardılar ki doğru düzgün bakmaya fırsat bulamadım. Ama gördüğüm şey bir çeşit kiste benziyordu. Mavi yeşil bir düzlemin içinde inci tanesi büyüklüğünde kistler. Mercer'ın göğüs kafesine ve karnına yerleşmişlerdi. Hewitt'in ise kafatasına. Daha önce hiç öyle bir şey görmemiştim. Hidatit kistleri olabilir mi diye sordu Petrovic. Hidatit ne diye sordu Woody. Echinococcus adında asalak bir tenyanın larvaları tarafından yayılan bir enfeksiyondur. Genelde karaciğerde ve akciğerlerde kistlere yol açar ama başka organlara da yayılabilirler. Bu bir parazit olabilir mi yani? Jack kafasını salladı. Hidatit kistlerinin büyümesi uzun zaman alır. Öyle günler falan da değil, yıllar sürer. Ben bunun bir parazitten kaynaklandığını düşünmüyorum. Belki de kist falan değillerdi dedi Todd. Belki de spor ya da mantar topuydu. Aspergillus veya Cryptococcus. Kargo operasyondan Liz Gianni araya girdi. Mürettebat mantar bulaşması ile ilgili bir sorun bildirmişti. Hatta bu yüzden deneylerden birinin imha edilmesi gerekmişti. Ne deneyiydi o diye sordu Todd. Bakıp öyle söylemem lazım ama hatırladığım kadarıyla hücre kültürlerinden biriydi. Ancak bu ölümlerin nedeni basit bir mantar bulaşması olamaz dedi Petrovic. Unutmayın ki özellikle Mir'de havada sürekli mantarlar dolaşıyordu ve bu yüzden ölen olmadı. Bilgisayar ekranına baktı. Bu genom ise tamamen yeni bir yaşam formuyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ben Jack'e katılıyorum. Bu form laboratuvar ürünü olmalı. O halde biyoterörizm bu dedi Woody Allis. Birileri istasyonumuzu sabote etmiş. Bu şeyi kargo deneyi olarak göndermiş olmalılar. Liz Gianni kafasını şiddetle salladı. Kadın girişken ve heyecanlı yapısıyla varlığını her toplantıda hissettirirdi. Şimdi de mutlak bir özgüvenle konuşuyordu. Her kargo güvenlik açısından incelenir, tehlike raporları çıkarılır, içine konuldukları kaplar üç aşamalı analizlerden geçer. İnanın bana böyle tehlikeli bir şey gözümüzden kaçmış olamaz. Tehlikeli olduğunu biliyor olsaydınız tabii dedi Alice. Elbette biliyorduk. Peki ya bir güvenlik açığı varsa dedi Jack. Deneysel kargoların çoğu doğrudan baş araştırmacılardan yani bilim adamlarının kendisinden geliyor. Biz onların nasıl güvenlik önlemleri aldıklarını bilmiyoruz. Mesela laboratuvarlarında çalışan teröristler olabilir. Bir bakteri kültürünü son dakikada değiştirmiş olsalar bundan haberimiz olabilir miydi? Liz'in özgüveni şimdi biraz yara almış gibiydi. Bu pek muhtemel değil bu. Ama olabilir de. Bu ihtimali kabul etmek istemese de gözlerine bir endişe düşmüştü kadının. Madem öyle biz de bütün baş araştırmacıları sorguya çekeriz dedi. Yukarı deney gönderen bütün bilim adamlarını. Şayet bir güvenlik açıkları varsa çok geçmeden ortaya çıkarırım ben. Gerçekten de çıkarır dedi Jack içinden. Liz Gianni'den odadaki diğer erkekler gibi o da biraz korkuyordu. Her sormadığımız bir soru daha var dedi Gordon abi ilk kez söze girerek. O her zamanki Spengsley'ini bozmamış, tek yorum yapmadan dinleyip söylenilenleri kendi kafasında sessizce değerlendirmişti. Soru şu, neden? Neden birileri istasyonu sabote etmek istesin? Bize kini olan biri mi bu? Yoksa teknoloji düşmanı bir fanatik mi mesela? Una bombacısının biyolojik karşılığı dedi Todd Cutler. Madem öyle neden bu organizmayı Johnson Uzay Merkezi'ne salıp bütün altyapımızı mahvetmemiş? Böylesi hem daha kolay hem de daha mantıklı. Bir fanatikle mantık aranmaz dedi Cutler. Fanatik de dahil herkesle mantık aranabilir diye karşılık verdi Gordon. Özellikle de nasıl bir çerçeve içinde faal olduklarını biliyorsan. İşte benim kafamı kurcalayan da bu. Gerçekten bir sabotajla karşı karşıya mıyız değil miyiz? Merak ediyorum doğrusu. Başka ne olabilir ki dedi Jack. Sabotaj değilse yani. Bir ihtimal daha var. En az bunun kadar korkutucu bir ihtimal dedi Gordon. Endişeli bakışlarını Jack'e çevirerek. O da hata ihtimali. Çağrı cihazının alarmı ötmekte olan Dr. Isaac Roman yüzleşeceği şeyin korkusuyla koşuyordu koridorda. Yolda çağrı cihazını kapatıp 4. seviye izolasyon bölümüne geçti. Ama hastanın odasına girmemiş gözlerinin önünde cereyan eden dehşeti camın arkasından seyretmişti. Duvarlarda kan lekeleri, Dr. Nathan Helsinger'ın nöbet geçirdiği yerde de kan göletleri oluşmuştu. Uzay kıyafetleri içinde iki hemşire ve bir doktor, adam kendine zarar vermesin diye tutmaya çalışıyordu. Ama geçirdiği spazmlar o kadar şiddetli ve kuvvetliydi ki onu zorlukla zapt edebiliyorlardı. Bacağını savurmasıyla birlikte hemşirelerden biri yuvarlanıp üstü kan kaplı zeminde kaydı. Roman dahili ses sisteminin düğmesine basıp kıyafetinize dikkat edin dedi bir açıklık olmasın. Kadın yavaşça ayağa kalkarken yüzünde dehşet dolu bir ifade vardı. Önce eldivenlerine ve kollarına baktı ardından havanın kıyafete girdiği yere. Yok dedi sonra titrek bir sesle bir delik yok. O sırada pencereye de kan sıçradı. Roman ürküp geri çekilirken damlalar camdan aşağı kayıyordu. Helsinger şimdi kafasını yere vurmaya, kasılıp gevşemeye başlamıştı. Opis totoonus. Roman bir insanı bedeni yay gibi arkaya doğru bükülmüş bu tuhaf pozisyonda sadece bir kez görmüştü. O da strikninden zehirlenmiş bir kurbanda. Helsinger bir kez daha kasıldı, kafasını arkaya atıp beton zemine çarptı. Kan hemşirelerin yüz siperliklerine sıçradı. ''Geri çekilin.'' diye emretti Roman hoparlörden. ''Kendine zarar veriyor.'' dedi doktor. ''Başka kimsenin bu hastalığı kapmasını istemiyorum.''
''Nöbetleri kontrol altına alabilirsek?''
''Onu kurtarmak için yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi hepinizin geri çekilmesini istiyorum. Derhal.''
İki hemşire gönülsüz de olsa geri çekildiler. Bir an sonra doktor da katıldı onlara. Şimdi üçü bir arada durmuş ayaklarının dibinde cereyan eden dehşet sahnesini seyrediyordu. Yeni bir kasılmayla birlikte Helsinger kafasını bir kez daha arkaya vurdu ve o anda kafa derisi bir dikiş boyunca yırtılan bir kumaş gibi açıldı. Yerdeki kan göleti gittikçe büyüyordu.
''Tanrım gözlerine bakın!'' diye bağırdı hemşirelerden biri.
Adamın gözleri iki büyük mermer parçası gibi çıkıyordu yuvalarından. ''Travmaya dayalı proptoz!'' diye düşündü Roman. Göz yuvarları kafatasının içinde oluşan muazzam bir basınçla dışarı çıkıyordu. Bir yandan nöbetler de amansızca devam ediyor, Helsinger kafasını yere çarpıp duruyordu. Öyle ki o şiddetle dağılan kemik kıymıkları cama, duvarlara, her yere saçılıyordu. Adam kafatasını açıp içindekini serbest bırakmak istiyordu sanki. Bir çatırtı daha, yine bir kan ve kemik yağmuru. Şimdi ölmüş olması gerekirdi. Neden hala nöbet halindeydi ki? Ancak kafası koparılmış tavuklar bile debelenmeye devam ederdi bir süre. Helsinger'ın ölüm çilesi de bitmemişti henüz. Kafasını yerden kaldırdı, bel kemiği fırlamadan önce kurulmuş bir zemberek gibi gerilip öne doğru eğilmişti. Sonra boynunu bir kez daha arkaya attı, yine bir çatırtı geldi. Ardından kafatası bir yumurta gibi kırılıp açıldı, etrafa kemik parçaları dağıldı. Bir parça beyin sıçrayıp cama yapıştı. Dehşetle geri kaçan Roman'ın midesi ağzına gelmişti. Kontrolünü kaybetmemek için başını öne eğdi, gözlerinin önüne inmek üzere olan karanlık perdeye direndi. Sırılsıklam ter içinde kalmış, şiddetle titriyordu ama gayret edip kafasını kaldırmayı başardı. Camın arkasında neler olup bittiğini görmek istiyordu. Nathan Helsinger nihayet yerde hareketsizce yatıyordu. Kafasından geri kalanlar bir kan gölünün içinde duruyordu. Etrafta o kadar çok kan vardı ki Roman bir süre o kızıllıktan başka bir şeye odaklanamadı. Fakat sonra bakışları ölen adamın yüzünde durdu. Alnına yapışmış kıpırdanan mavi yeşil renkli kütleye, kistlere, kimera. 14 Ağustos. Nikolay, Nikolay lütfen cevap ver.
Kulağım, kulağımın içinde.
Ne var, ağrı mı var, bana bak.
Gittikçe derine iniyor. Çıkar şunu, çıkar şunu.
Beyaz Saray Güvenlik Konseyi'nin bilim danışmanı Jared Profit kayıt cihazının off düğmesine basıp kapattıktan sonra masanın etrafında toplanmış olan erkeklere ve kadınlara baktı. Hepsinin yüzünde bir dehşet ifadesi vardı. Nikolay Rudenko'nun başına gelenler basit bir basınç kaybı kazası değil diye söze girdi Profit. Zaten biz de bu yüzden harekete geçtik ve sizden de bu yüzden planlarımızın dışına çıkmanızı istiyorum. Söz konusu olan şey çok büyük. Bu organizma hakkında daha çok şey öğrenene kadar nasıl çoğaldığını, nasıl bulaştığını, istasyondaki astronotların geri dönmelerine izin veremeyiz. Bu sözlerini aldığı cevap hayret dolu bir sessizlik oldu. Daha önce kurumu ele geçirmelerine öfkelenip toplantı talebinde bulunan NASA yöneticisi Leroy Cornell bile suspus oturuyordu. İlk soruyu soransa başkan oldu. Peki bu organizma hakkında ne biliyoruz? Bu soruyu en iyi USAM Reed'den Dr. Isaac Roman yanıtlayabilir dedi Profit, doktora bakıp başını sallayarak. Roman masada değil, etrafında bir yerde ayakta duruyordu ve odadakiler tarafından o zamana kadar fark edilmemişti. Şimdi ise öne çıkıp kendini gösterdi. Maalesef haberler iyi değil diye söze girdi sonra. Kimera'yı köpekler ve örümcek maymunları da dahil bir dizi memeliye enjekte ettik. Hepsi de 96 saat içinde öldüler. Ölüm oranı %100.
Peki bir tedavisi yok mu bunun? İşe yarayan bir şey çıkmadı mı diye sordu savunma bakanı.
Çıkmadı ki bu fazlasıyla korkutucu bir durum. Ancak size daha kötü haberlerim de var. Şimdi odanın içine sessiz bir korku dalgası hakim olmuştu. Daha kötü ne olabilirdi ki? Ölen maymunlardan aldığımız yumurta popülasyonuna bir kez daha DNA analizi yaptık. Kimera Atelus Geoff Roy ile yani örümcek maymunlarına özgü yeni bir gen dizilimi üretmiş.
Başkanın yüzü bembeyaz kesilmişti. Profit'e bakıp durum sandığım kadar ciddi mi diye sordu.
Muazzam bir sorun bu dedi Profit. Bu yaşam formu bulaştığı her canlıyla birlikte yeni bir DNA ve yeni bir nesil üretiyor. Böylece daha önce sahip olmadığı yeni genler, yeni yetenekler yaratarak bizden sürekli birkaç adım önde olmayı başarıyor.
Peki ama nasıl yapıyor bunu diye sordu Genelkurmay Başkanı General Moray.
Birilerinden sürekli yeni genler kapan bir organizma. Bu şekilde kendini yeniden yaratıp duruyor mu yani? Bu sanki mümkün değilmiş gibi.
Son derece mümkün efendim dedi Roman. Hatta benzer bir şey doğada da gerçekleşiyor.
Bakteriler çoğu zaman genlerini birbirleriyle paylaşır, virüsleri taşıyıcı olarak kullanıp gen alışverişinde bulunurlar. Antibiyotiklere olan dirençlerini de bu şekilde geliştiriyorlar. Genlerini paylaşıp kromozomlarına yeni DNA'lar ekleyerek. Doğadaki her canlının yaptığı gibi onlar da hayatta kalmak ve türlerini devam ettirmek için her türlü silahı kullanıyorlar. İşte bu organizmanın yaptığı da bu.
Profit gidip elektron mikroskobuyla çekilip büyütülmüş bir resmin önünde durdu.
Bu hücre fotoğrafındaki küçük granül şeklindeki şeyleri görüyorsunuz değil mi? Yardımcı virüsler bunlar. İçinde bulundukları canlının hücrelerine girip DNA'larını çalan, sonra o genetik malzemenin parçalarını Kimera'ya getiren taşıyıcılar. Böylece Kimera yeni genler, yani cephanesine yeni silahlar katmış oluyor. Roman susup bir an başkana baktıktan sonra devam etti. Bu organizmanın her türlü çevre şartına karşı hayatta kalmak için gerekli donanımı var. Tek yapması gereken etrafındaki canlıların DNA'sını çalmak. Başkanın keyfi iyice kaçmıştı. O halde hala değişiyor, hala evrim geçiriyor. Masanın etrafındakilerden kasvetli mırıltılar geldi. Kaçamak bakışlar atıldı, sandalyeler gıcırdatıldı. Peki hastalığı kapan doktora ne oldu diye sordu Pentagon'dan bir kadın. Yusam Reed'in 4. seviye izolasyonu sırasında kapmıştı hani. Yaşıyor mu o hala? Roman durup acı dolu gözlerle baktı. Doktor Helsinger dün gece öldü. Son anlarına bizzat tanık oldum ve inanın korkunç bir şekilde can verdi. Önce şiddetli kasılmalar başladı. Biz mecburen etraftakilerin uzay kıyafetleri yırtılıp Kimera'ya maruz kalmasın diye müdahale edemedik. Sonra daha önce hiç görmediğim kadar kuvvetli nöbetler geçirmeye başladı. Sanki beynindeki her bir nöron aynı anda ateşlenip muazzam bir elektrik fırtınası yaratmış gibiydi. O şekilde debelenirken yatağın trabzanını kırıp yere yuvarlandı. Sonra da kafasını yere vurmaya başladı. Öyle sert vuruyordu ki biz durup yutkundu, kafatasından gelen çatırtıları duyabiliyorduk. Bu esnada her yere kan sıçratıyordu. Kafasını sanki kırıp açmaya çalışıyormuş gibi sert bir şekilde vuruyordu. İçindeki basınçtan kurtulmaya çalışıyor gibiydi. O travmalar durumu daha da vahim bir hale soktu. Çünkü beyninde de kanama başlamıştı. Sonunda kafatasının içindeki basınç o kadar arttı ki gözleri yuvalarından fırladı. Tıpkı çizgi filmlerde olduğu gibi ya da yolda gördüğünüz ezilmiş hayvanlar gibi. Derin bir nefes aldı. Sonra da son nefesini verdi. ''Şimdi nasıl bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu anlamışsınızdır sanırım.'' dedi Profit. ''Bu yüzden zayıflık ya da umursamazlık yapma lüksümüz yok.'' 23. Ayrımın Sonu Sayfa 349